Ayrım 3, sayfa 28, Yunus. 10 Ekim 1977, Londra. Yunus, Toprak ailesinin İngiltere'de dünyaya gelen tek evladıydı. İngilizcesi mükemmel, Türkçesi tutuk, Kürtçesi ise hiç yoktu. Uçları buklenilen kestane rengi saçları, yanaklarına serpilen çilleri ve kepçe kulaklarıyla öyle sevimliydi ki onu gören gülümsemeden edemezdi. Kafası bedenine göre azıcık oransız, yaşına göre biraz büyüktü. Fazla düşünmekten derdi pembe. Gözlerinin rengi ruh haline ve üzerindeki giysinin tonlarına göre değişir, cam göbeği ile yosun yeşili arasında gidip gelirdi. Peygamber Yunus'un adını vermişlerdi ona. Hani insanlara duymaya hazır olmadıkları hakikatleri bildirmekle görevlendirildiğini öğrenince endişeye kapılan ve tabanları yağlayan, derken kendini bir balinanın midesinde bulup orada pişmanlık içinde 3 karanlık gün ve gece geçiren peygamberin adını. Yeni 7 yaşındaki Yunus bu hikayeyi dinlemeye bayılır, balığın midesini tahayyül etmeye çalışırdı. Bunların ilgisini çekmesinin bir sebebi daha vardı. Tıpkı peygamber gibi Yunus da zora gelince kaçmaya meyaldi. Derslerden sıkıldığında, okuldan, ailesinden bunaldığında evden sıvışırdı. Zora geldiği an fırlayıp gitmeye hazırdı. Annesinin tüm gayretlerine rağmen vaktinin çoğunu sokaklarda geçirdiğinden Kuzey Londra'nın kestirme yollarını, sapaklarını 40 yıllık taksi şoförlerinden iyi bilirdi. Pembe her zaman 3 çocuğunun 3'ünün de nasıl birbirinden bu kadar farklı olduğunu akıl sır erdiremediğini söylerdi. Ve Yunus hakikaten farklıydı. İçe dönük, gözlemci, sakin tabiatlıydı. Filozof ve hayalperestti. Sessiz bir mağarada yaşayacak kadar münzevi, zenginliği basit şeylerde, güzelliği bir yağmur damlasında bulacak kadar mütevaziydi. İskender ile Esma habire başkalarını kıskanır, içinde bulundukları koşullarla didişirken Yunus'un kimseyle bir alıp veremediği yoktu. Farklı nedenlerle de olsa ailedeki herkes kendini yabancı hissederken Yunus cümle alemle barışıktı. Kendi içine çekildiğinde öyle mutmaindi ki başka hiçbir şeye ihtiyaç duymazdı. Hani mecbur kalsa pekala yaşayabilirdi bir balığın midesinde, şikayetsiz, dertsiz. Pembe'ye göre ana rahmine de, sütüne de doyamamaktandı tüm bunlar. 3 çocuğu içinde bir tek Yunus erken doğmuş, meme emmemekte direndiği için mamayla beslenmişti. Neye yaradı derdi şaka yollu, ulaşılmaz oldu oğlan. İskender dünyayı yönetmek, Esma hepten de değiştirmek isterken Yunus'un tek arzusu alemi anlamaktı, o kadar. 1978 sonbaharında hayatlarının alt üst olacağı dönemece girdiklerinde pembeye bir haller olduğunu ilk fark eden Yunus'tu. Hep dalgın, düşünceliydi annesi. Birkaç kez Yunus'a harçlık vermeyi unutmuştu. Üstelik onu daha az besliyor, eskisi kadar yiyecek, çok yiyecek tıkmıyordu ağzına. Yunus'u şüphelendiren de buydu zaten. Pembe asla unutmazdı onu beslemeyi. Kıyamet gününün sabahı dayı olsa ne yapar eder, karnı tok gönderirdi Yunus'u cennete. Yunus kendisi için endişeleniyor değildi. O hep başkalarını düşünürdü. Zaten harçlığını çıkarmanın yolunu bulmuştu. Hem de kat kat fazlasını. Gittiği ilkokulun birkaç sokak ötesinde bir ev vardı. Victoria döneminden kalma bu salaş, terk edilmiş binanın hayaletli olduğuna inanırdı çevredekiler. Dik bir çatı, çepeçevre dolanan bir veranda ve sivri kemerli pencereler. Yunus burayı mahallede gerçekleştirdiği sayısız keşif gezilerinden birinde bulmuştu. Bir grup radikal genç binayı işgal edip içine yerleşmişti. Punklar, anarşistler, nihilistler, çevreciler, pasifistler, toplumdan dışlanmış ya da toplumu dışlamışlar. Rengarenk bir gruptu bunlar. Bilhassa siyah ve kırmızı tonlarında. Kimse Yunus'un onlarla nasıl tanıştığını bilmiyordu. Ama belli ki kısa zamanda sevdirmişti kendini işgalcilere. Hareket edemeyecek kadar bitkin, bezgin ya da kafayı bulmuş olduklarında alışverişe gönderirlerdi onu. Ekmek, peynir, süt, jambon, çikolata, tütün, sarma kağıdı. Yunus her birinin en ucuza nereden alınacağını öğrenmişti. Arada bisikletle 10 dakikalık mesafede ki izbe bir evde yaşayan asık suratlı bir adamdan paketler almaya gönderdikleri de olurdu. Adam ona hiçbir şey sormadığı, hatta bahşiş verdiği halde Yunus hoşlanmıyordu bu vazifeden. Rahatsız edici bir hava, çürük ve hastalıklı bir koku vardı orada. İşgalcilerin binası da kokuyordu aslında. Ama burada herkesin ve her şeyin üzerine çöken o ağır rayihanın ötesinde başka katmanlar vardı. Çiçek ve baharat esansları, tomurcuklanan baharın, umudun kokusu. İşgal evinde takıldığı bütün o zaman zarfında bir kez bile kendisine verilen bir görevi reddettiği olmamıştı Yunus'un. Bunun tek bir sebebi vardı, aşk. Evin içinde kıvrılarak üç katı tırmanan bir tahta merdiven vardı. Öylesine dik ve çürüktü ki ne zaman biri inecek ya da çıkacak olsa gıcırtısından durulmazdı. İşgalciler ilk iki kattaki ara duvarları yıkıp açık alanlar yaratmıştı. Küvetler bile yatağa dönüştürülmüştü. Üçüncü kata Agora adını vermişlerdi. Eski Yunan şehir devletlerinin yurttaşları gibi orada toplanır, tartışır, oylama yapar ve komünle ilgili kararları kesinleştirirlerdi. Evdeki mobilyaların çoğu Agora'ya ayrılmıştı. Bit pazarından tekeş tükeş lambalar, koltuklar, sandalyeler, leke ve sigara yanıklarıyla dolu kanepeler. Yerde solgun kırmızı bir şark halısı. Kimse nereden geldiğini bilmiyordu. Hayli eskimiş olsa da hala güzeldi ve muhtemelen evdeki en değerli eşyaydı. Her yerde üst üste yığılmış kitap, dergi ve fanzinlerden oluşan kuleler vardı. Kirli kahve fincanları, şarap bardakları, bayat bisküviler, mızıkalar, kutular, birilerinin bahçesinden yürütülmüş balonlar ve bir de kimsenin tamir etmeye kalkışmadığı bozuk bir kaset çalar. Bu evde özel mülkiyet yoktu. Her nesne herkese aitti. Evde ikamet edenlerin sayısı her hafta değişiyordu. Yunus bunu daha ikinci ziyaretinde yeni yüzlerle karşılaşınca fark etmişti. Burası ev değil gemi diye açıkladı işgalcilerden biri. Yüzünde haşhaştan yamulmuş bir gülümsemeyle. Bilinmeyene doğru pupayelken gidiyoruz. Yol boyunca bazı yolcular inerken başkaları biniyor. Bunları söyleyen adamın saçları turuncuya boyanmış, tutam tutam dikilmişti. Öyle ki uzaktan bakınca kafası tutuşmuş gibi görünüyordu. Evet, aynen Nuh'un gemisi gibi dedi badem gözlü. Kömür karası saçlı genç bir kadın. Sonra Yunus'a dönüp kendini tanıttı. Merhaba, benim adım... nokta nokta. Ne var ki ismi duymadı Yunus. Ne o zaman ne de daha sonra. O esnada kızın dudağındaki halkaya, kaşlarındaki küpelere ve kollarını, omuzlarını, bağrını kaplayan dövmelere bakmakla meşguldü. Çocuğun şaşkınlığını fark eden kız onu yanına çağırıp tablo koleksiyonunu misafirine gezdiren bir sanat koleksiyoncusu edasıyla dövmelerini gösterdi. Sol kolunda bir oğlak vardı, burcunu temsilen. Oğlak orada yalnız kalmasın diye yanına ağzından ateş püskürten bir ejderha yaptırmıştı. Ense kökünden başlayıp her iki omzuna doğru genişleyen beyazlı neftili nilüfer çiçeğinin kökleri sırtından aşağılara kadar iniyordu. Sağ kolunda bir bordo gül, altında iki sözcük vardı. Rara avis. Ne demek bu diye sordu Yunus. Nadir kuş demek. Yunus büyülenmiş gibi kafasını salladı. Peki ya öbürü? Kızın bileğinin hemen üstünde yazılı olan ismi işaret ediyordu. Tobiko. Ah o mu? Uzun hikaye dedi kız omuzlarını silkelerek. Esma der ki uzun hikaye diye bir şey yok dedi Yunus. Bir anlatmak istediğimiz hikayeler var, bir de anlatmak istemediklerimiz. Esma da kim? Sevgilin mi? Kıpkırmızı oldu Yunus. Hayır, ablam dedi. Günün birinde yazar olacak. Kimsenin aşık olmadığı romanlar yazacak. Çünkü aşk aptallar için. Kız kahkahayı bastı. Sonra dövmesinin hikayesini anlatmaya başladı. Dedi ki vaktiyle Toby yazıyormuş bileğinde, erkek arkadaşının ismi. Müzisyenmiş. Hep sarhoş olur dağıtırmış ama yine de seviyormuş kız onu. Bir gün ona hamile kaldığını söylemiş. Yalanmış halbuki. Sırf onun tinetini anlamakmış niyeti. Çünkü erkekler böyle bir haber duyunca allak bullak olur. İki zıt tepki verirlermiş. Ya sevinçli bir kabul ya kızgın bir ret. Kimin nasıl davranacağını önceden kestirmek imkansızmış. En kibar erkek kabalaşabilir, en sorumsuz olan tam bir ermiş kesilebilirmiş. Bir erkeğin karakterini anlamak istiyorsan ona pat diye hamile olduğunu söyleyeceksin. En emin kişilik testi. Peki Toby ne yaptı diye sordu Yunus. Ah sorma, çıldırdı, kafayı yedi pis herif. Toby hemen bebeğin kendisinden olup olmadığını sormuş. Her halükarda onu ilgilendirmezmiş bu mesele. İşte o zaman kız anlamış ki bu adam ona göre değil. Kıçına tekmeyi vurmuş. Dövme sildirmek kolay iş değilmiş. Kalıcı leke bırakırmış. İzlerle bir derdi yokmuş kızın. Onları hayatına bir parçası olarak görmüş. Ama böyle nahoş bir herifin izini taşımaya niyeti yokmuş. O da dövmeciye gidip Toby'yi Tobiko'ya dönüştürmüş. Vay, peki ne anlama geliyor? Bir Japon yemeği diye açıkladı kız. Uçan balık yumurtaları. Uçan balık yumurtaları diye fısıldadı Yunus. Büyülenmiş gibi. Bundan daha gerçeküstü, daha tılsımlı bir şey duymamıştı. 7 yaşındaki Yunus'un gözlerinin önünde düzinelerce uçan balık sudan fırlayıp batan güneşe doğru kaydı. Kıza Tobiko ismini verdi gönlünde. Yunus adını bir balinanın midesinden canlı çıkmayı başaran peygamberden alan çocuk aşık olmuştu. O günden sonra her fırsatta soluğu işgalcilerin evinde aldı. Onlar da onu kabullendiler. Yaptıracak iş olmadığında bile kalmasına izin verdiler. Tobiko'nun yanına oturur, onun ağzından çıkan her kelimeye kulak kesilirdi. Ama konuştukları konulardan hiçbir şey anlamazdı. Yanlış bilinç, üretim araçları, lümpen proletarya, kültürel hegemonya, metafetişizmi, küçük burjuvazi, sistemin dışında kalırsan içeride anlamlı bir değişiklik yapabilmenin mümkün olmadığını öğrendi. Ancak sistemin bir parçası haline gelmek de insanın ruhunu yok ederdi. Söyle bakalım, bir şeyin içindeyken dışında durmayı nasıl başarırsın ufaklık? Yunus uzun uzun düşündü bu soruyu ama kendini ne kadar zorlarsa zorlasın bir yanıt bulamadı. Onu şaşırtan bir diğer konu da işgalcilerin sık sık dalgalardan bahsetmeleriydi. Ruhum dalgalı diyorlardı, foş foş. Kafam güzel oldu, bütün oda dalga dalga. Geceleri rüyasında Yunus martıların uçuştuğu bir gökle bütünleşen masmavi dalgalı bir denize doğru açıldığını görürdü. İşgalciler gülüşüp bağırışarak deniz kızları gibi şen kulaç atardı. Tobiko da orada olurdu. Bir yamaçta durur, siyah saçları rüzgarda savrulurken el sallardı. Yunus güneşi yüzünde hisseder, maviliklere dalar, latif ve hafif yüzerdi. Sabah uyandığında ıslak bir yatakta bulurdu kendini. Gene yatağına işemiş olarak. İşgal evinde uyduruk çorbalar ve kıymalı fasulye dışında pek yemek pişmezdi. Akşam yemeği yerine bisküvi, çikolata, elma, muz ve süpermarketten alınmış son kullanma tarihi geçmiş unlu mamuller tüketilirdi. Keyfi yerinde ise eldeki malzemeleri kullanarak kekler yapardı Tobiko. Binbir çeşit reçete uydururdu. Limonlu, pancarlı, uydur buydur kek, kahveli, portakallı, ıvır zıvır kek. Pişirdikleri her şeye muhakkak bol bol haşhaş koyuyorlardı. Belediye meclisi uzun zamandır işgalcileri çıkarmaya çalışıyordu. Böylece ev yenilenebilecek ve okkalı bir kârla satılabilecekti. İşgalcilerle belediyeciler arasında sürüp giden bir soğuk savaş söz konusuydu. Son olarak elektriklerini kesmişti meclis. Artık evin her katında mumlar ve gaz lambaları vardı. Duvarlarında ise ürkütücü gölgeler. Tuvalet sık sık tıkanırdı. Su kıttı. Yunus, Tobiko'nun neden hala burada yaşadığını anlayamıyordu. Keşke yetişkin olsaydı. Mesleği ve mekanı olsaydı. Hemen Tobiko'ya yanına taşınmasını teklif ederdi. Ama Tobiko muhtemelen grubun lideri kaptanı da getirmek isterdi. Ve liderlerin kitlelere ihtiyacı olduğundan kaptan bütün çeteyi davet ederdi. Böylece herkes Yunus'un evine doluşur. Birkaç hafta içinde orası da işgalcilerin evine benzerdi. Herkesin kaptan diye seslendiği genç adam kurşun grisi gözleri olan, dişleri tütünden sararmış, saçları rengi anlaşılamayacak kadar kısa kesilmiş, tığ gibi incecik bir üniversite öğrencisiydi. Aklına her gelin söyleyivermek gibi bir huyu vardı. İyi bir hatipti. Konuştukça coşar, dinleyicilerini büyülerdi. Kaptan Yunus'a Muziye diye hitap eden ilk kişiydi. Oğlan bu sözcüğü daha önce duymamış, duyunca da hoşlanmamıştı. Takma kafana dedi Tobiko Yunus'a. Kaptan ırkçı değildir. Antifaşist birinin ırkçı olması kuramsal olarak imkansız zaten değil mi? Sorudan bir şey anlamayan Yunus gözlerini kırpıştırdı. Demek istediğim kaptan herkesi kümelere koymaktan hoşlanır. Kimin nereye ait olduğunu anlamak için yapar bunu. Kafası öyle çalışıyor. Esma da kelimeleri sever dedi Yunus yersiz bir laf ettiğini bile bile. Tobiko başını salladı. Kaptan kelimeleri sevmiyor ki onlarla sevişiyor. Kıskançlık ve umutsuzluk çocuğun yüzünden okunmuş olmalı ki Tobiko bir anda onu yakalayıp kendine doğru çekti ve alnından öpüverdi. Ah keşke 10 yaş büyük olsaydın. Olacağım dedi Yunus kulaklarına kadar kızararak. 10 yıl sonra. O zamana kadar ben yaşlanırım erik kurusu gibi kırış kırış olurum dedi Tobiko. Ben de hızlı büyürüm o zaman diye atıldı Yunus. Eminim öyle olur dedi Tobiko aniden ciddileşerek. Daha şimdiden benim tanıdığım en yaşlı çocuksun. Sonra bir kez daha öptü onu. Bu kez dudaklarından hafifcecik ve ıslak, yağmuru öpüyormuş gibi hissetti Yunus. Yüreği hop etti. Muzi, İngiliz argosunda Müslüman birine kitap etmek için kullanılan bir terim. Kendi başına aşağılayıcı bir nitelik taşıdığı söylenemezse de o niyetle kullandığı durumlar olabilir. Asla değişme olur mu diye fısıldadı Tobiko. Açgözlü materyalist kapitalist sistemin seni ele geçirmesine izin verme. Peki, söz ver bana. Yok. Dur, senin için kıymetli bir şeyin üstüne yemin et. Kur'an olur mu diye sordu Yunus çekinerek. Olur, tamam. Annesi Yunus'un boynuna ufacık bir Kur'an-ı Kerim takardı gümüş kolye ucunda. Onu çıkarıverdi Yunus ve böylece 7 yaşındaki oğlan hemen oracıkta Kur'an'a el basarak materyalist kapitalist sistemi yanına yaklaştırmayacağına ant içti. Tek mesele bunun ne anlama geldiği hakkında en ufak bir fikrinin bile olmamasıydı. Cemile, 12 Ekim 1977, Fırat Nehri yakınlarında bir köy. Seneler var ki hasret çekiyordu Cemile. Eş ikizi, aynadaki yansıması, kalbinin yarısı, hayatta en çok sevdiği insan gitmişti. Pembe artık başka bir göğün altında uyuyor. Ara sıra mektuplar ve üzerinde kırmızı, iki katlı otobüslerin ya da saat kulelerinin olduğu kartpostallar yolluyordu. Ziyarete geldiğinde, olur da gelirse, giysileri değişik kokuyor, yumuşacık oluyordu. Cemile'yi her seferinde şaşırtırdı kız kardeşinin bavulunu açışıyla birlikte o yabancı topraklara ait kokuların etrafa yayılışı. Pembe nasıl olsa tez zamanda temelli döneceğine ve her şeyi aynen bıraktığı gibi bulacağına inanarak gitmişti gurbete. Ama ne buralar aynı kalmıştı ne de giden geri gelmişti. Pembe İngiltere'deki hayatını anlatan mektuplar yolluyordu ikizine. Çocuklar da zaman zaman bir iki satır yazıyordu. En çok da Yunus. Cemile bu mektupları yatağının altında teneke bir çay kutusunda saklıyordu. Gizli bir hazine gibi. Ona kalsa daha sık yazardı. Ama anlatacak pek fazla şeyi yoktu ya da öyle sanıyordu. Londra'ya yolladığı mektupların bazıları yerine ulaştıysa bir o kadarı da yollarda kaybolmuştu. Bir ay önce Cemile Yunus'a kraliçeyi görüp görmediğini, gördüyse neye benzediğini sormuştu. O da yanıtlamıştı. Kraliçe sarayda yaşar. Saray öyle büyük ki içinde kaybolur. Ama bulup tahtına oturturlar. Her gün farklı bir elbise giyer ve komik şapka takar. Şapkayla elbisenin aynı renk olması şart. Elleri yumuşak ve beyaz. Çünkü eldiven giyer ve krem sürer. Bulaşık yıkamaz. Okulda resmini gördüm. İyi birine benziyor. Cemile, toprak ailesinin bu kadar uzun süredir o adada yaşadıkları halde nasıl olup da kraliçeyi dergiler ve gazeteler dışında görmediklerini anlayamıyordu. Bazen ikizinin bulunduğu mahalleden dışarı çıkıp çıkmadığını merak ediyordu. Eğer sürekli dört duvar arasında kapalı kalacaktıysa o kadar uzak bir ülkeye gitmesinin ne anlamı vardı? Neden insanlar doğdukları yerde yaşayıp ölemiyorlardı? Cemile büyük şehirleri boğucu buluyor, bilmediği yerleri düşününce bile ürküyordu. Binalar, caddeler ve kalabalıklar kaya olup göğsüne oturuyor, soluğunu kesiyordu. Mektuplarında Pembe, genellikle sonlara doğru bir yerde hep aynı soruyu sorardı. Bana kızgın mısın, affettin mi? Oysa yanıtı zaten biliyordu. Cemile ne ona ne bir başkasına kırgındı. Nihayetinde her insan alnına yazılanı yapardı. Gene de Cemile bu sorunun zaman zaman sorulması gerektiğinin farkındaydı. Tıpkı düzenli olarak pansuman edilmesi gereken cerrahatli bir yara gibi. Kız ebe derlerdi ona. Cemile'nin bu yoksul diyarın son yüzyılda gördüğü en maharetli ebe olduğu söyleniyordu. Varlığı bile doğumun kolay geçeceğine işaret etmiş, Azrail'in uzak durmasına yetermiş gibi rahatlardı hamile kadınlar o iş başında olunca. Kocaları da bilmiş bilmiş kafa sallayıp kız ebe burada, her şey yolunda gidecek hayırlısıyla, önce Allah'a sonra ona emanet derlerdi. Cemile bunları duyunca irkilir, beklentilere karşılık verememekten endişe ederdi. O da biliyordu ki mesleğinde iyi olduğunu ama her zirvenin bir sonraki aşaması iniş demekti. Gün gelecek, yaşlılıktan, dermansızlıktan ya da sırf talihsizlikten işini yapamaz olacaktı. Her ebe gibi o da adının Allah'ın adıyla bir nefeste anılmasından rahatsızdı. Ne vakit köylülerin böyle densizce konuştuğunu duysa kendi kendine mırıldanırdı. Tövbe tövbe diye. Kimse duymasa da olurdu. Allah işitse yeterdi. Cemile dindar kadındı. Yaşamın tek kaynağı ve koruyucusu olan Rabbe onunla rekabete kalkışmadığını anlatmak zorundaydı. Başarının pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkındaydı. Sen kendini istediğin kadar deneyimli ve bilgili san, öyle bir doğum çıkardı ki bazen karşına elin ayağına dolaşır, adeta çaylığa dönüverirdin. Arada sırada var gücünle uğraşsan dahi bir şeyler ters hem de çok ters giderdi. Sebepsiz öylesine. Bazen de zamanında yetişemediği, geldiğinde anneyi kendi kendine doğum yapmış, hatta göbek bağını kör bir bıçakla kesip saç deliyle bağlamış vaziyette bulduğu olurdu. Cemile bütün bunları Allah'ın onu faniliğini hatırlatmak için yolladığı işaretler olarak yorumlardı. Yine de uzak köylerden, ıssız mezralardan gelirlerdi onu almaya. Evlerine daha yakın, başka ebeler olsa bile onlar illa Cemile'yi isterdi. Sevini çoktu bu topraklarda. Adını ondan alan düzinelerce kız vardı. Cemile yeter. Biz senin ismini verdik. Allah da senin yarın kadar pak olmak nasip etse yeter diye dua ederdi doğurttuğu kızların babaları. Kinayenin farkında olan Cemile dinlerdi hiçbir şey demeden. Kızlarının namuslu ve erdemli olmasını elbette isterdi bu babalar. Ama zamanı gelince evlenip çoluk çocuğa karışmalarını da arzu ederlerdi bir o kadar. Kızlarının adları benzeyebilirdi Ebe Hanım'a ama yazgıları benzesin istemezlerdi. Omzunda el örgüsü şal, elinde isti bir lambayla pencereye yaklaşıp gözlerini kısarak karanlığa baktı. Geçit vermez çalıları ve meşakkatli toprağı ile yorgundu. vadi. Gecenin kalın örtüsü altına kıvrılmış, çıplak ve çorak uyumaktaydı. Cemile bu zorlu diyarı içinde altın gibi bir kalp gizleyen sert çehreli bir adama benzetirdi. Bu kadar ücra, böylesine çetin bir mekanda tek başına yaşamak zorunda değildi. O da gidebilirdi herhangi bir yere. Ne var ki farklı bir toprakta her şeye baştan başlamak için ne yeterli imkanı ne de ona yardım etmeye yanaşacak yakınları vardı. 31'indeydi, yaşı geçmiş, evde kalmıştı. Aile kurmak için geçti artık. Kuru bir rahim içi geçmiş kavun gibidir. Dışarıdan iyi görünse de yaramaz derdi köylüler onun için, kadınlar için. Onun gibi kadınlar için. Öyle de olsa hala onu alacak birileri çıkabilirdi. Bir dula ya da engelliye veya ihtiyara varabilirdi. Birilerinin ikinci karısı olmayı kabullenmek de bir seçenekti. Ya da üçüncü karısı, belki dördüncü. Bu durumda yalnızca ilk eş yasal oluyordu tabii. Hastaneye, mahkemeye ya da vergi dairesine gidip meşru çocuklara sahip evli bir kadın olduğunu sadece o iddia edebilirdi. Ama bu diyarlarda bir kadın şayet bulaşıcı hastalıktan ölmüyorsa, başı sıkışmamışsa ya da aklını peynir ekmekle yemediyse zaten öyle yerlere gitmiş. O durumda ha birinci eş olmuşsun ha dördüncü ne fark ederdi ki? Evi, eğer bu barakaya ev denebilirse, kendisinin ve yedi kız kardeşinin dünyaya geldiği Malaçar Bayan Köyü'nün hemen dışında bir vadinin yakınlarına kondurulmuştu. Yamaçtan aşağıya bakınca ta uzakta taş kesilmiş devleri andıran ve güneş vurduğunda yakut gibi parlayan öbek öbek kayalar görülürdü. Bu kayalarla ilgili bir sürü efsane vardı. Her efsanenin ardında da bir yasak aşk öyküsü. Hristiyanlar, Müslümanlar, Zerdüştiler ve Yezidiler yüzyıllar boyunca buralarda yan yana yaşamış, sevmiş, didinmiş ve gene yan yana vefat etmişlerdi. Ama onların torunları Irak memleketlere gitmişti çoktan. Kala kala bir avuç köylü kalmıştı. Bir de Cemile. Zamanında hayat dolu olan topraklar gün gelip terk edildiklerinde bir tür hüzün çöker coğrafyaya. Havada dolanıp duran, bulduğu her çatlaktan içeri sızan bir keder bulutu asılı kalır. Belki de bu yüzden metruk mahallelerin sakinleri yaşadıkları yerlere benzer ketum ve kapalı. Ne var ki bu yüzeyde görünen resimdir ve tıpkı yerküre gibi insanların da dışı nadiren içiyle aynı olur. O ihtiyatlı katmanın altında sıcak, sevecendir yöre insanı, güvendiğini açar içini. Giydiği kat kat giysilerin takındığı katı hallerin altında bambaşka bir Cemile vardı. Gülüşü, gümüş bir çıngırağın çınlamasını andıran genç, güzel ve şen bir kadın. Ama nicedir ortalarda dolaşan o değildi. Odun kıran, tarlaları tırpanlayan, su çeken, merhemler hazırlayan bir başkasıydı. Ruh sağlığı için endişeleniyordu bazen. Bu kadar yalnızlık belki de yapacağını yapmış, kemirmeye başlamıştı aklını. Rüzgar uzaklardaki dağlardan estiğinde beraberinde yaban çiçeklerinin, taze otların ve çiçeklenen fundaların rayihalarını getirirdi. Ama bazen insanın tenine sinen ağır bir et kokusu taşıdığı da olurdu. Bölgede kaçakçılar ve haydutlar vardı. Mağaradan mağaraya, kayalıktan kayalığa dolaşıp durur. Hiçbir yerde bir günden fazla kalmazlardı. Aysız gecelerde karanlıkta yıldızlar gibi parlayan kamp ateşlerini görebilirdi Cemile. Ne yediklerine ve ne mesafede dolandıklarına bağlı olarak havadaki kokular da değişirdi. Kurtlar da vardı. Cemile onların sesini hep duyardı. Gündüz, akşama doğru, gece yarısı hırlayıp homurdanır, tiz perdeden ve birbiri ardınca olurlardı. Arada bir Cemile'nin kapısına kadar geldikleri olur, sinsice yaklaşır, yalnızlığını koklarlardı. Sonra suratlarını asıp çenelerini kapatır, onu yeterince iştah açıcı bulmamış gibi çekip giderlerdi. Cemile endişe etmezdi hayvanlardan. Kurtlarla aralarında bir düşmanlık yoktu. Haydutlara gelince onlar basit bir ebeden daha semiz ödüller peşindeydi. Ona ilişmezlerdi. Cemile vadiden korkmazdı. Zaten tehlikenin insanın en az beklediği yerden geldiğine inanırdı. Bir çıranın tutuşmasıyla ocakta közlenmiş öbek birden canlandı. Cemile'nin yüzü aydınlandı ama evin geri kalanını gölgelere gömülüydü. Köylülerin onu sevmediğini ama saydıklarını tahmin ediyordu. Başka bir kadın, hiçbir kadının ayak basamayacağı yerlere girmesine izin verilirdi. At eşek katır sırtında gezer, bazen de at arabasıyla giderdi. Çoğu zaman yanında bildiği birileri olsa da yabancılarla birlikte yola düştüğü de olurdu. Hemen gelesin bacım. Daha önce hiç tanımadığı bir adam gecenin bir yarısı kapısını çalar, yalvarırdı. Karım doğuruyor, durumu iyi değil, acele etmek lazım. Yalan söylüyor olabilirdi, art niyetli olabilirdi. Cemile peşine düşüp gecenin içine doğru yola çıktığı adamın onu kaçırıp ırzına geçirebileceğini, hatta öldürebileceğini bilirdi. Ama güvenmek zorundaydı. Ona değil, ona. Öte yandan aklı başında kimsenin çiğnemeye cesaret etmediği bir takım yazılmamış kurallar vardı buralarda. Bir ebe, bebekleri dünyaya ulaştıran biri, kadından öte bir varlıktı. Görünmeyen alemle görünen arasında köprü vazifesi yapan, iki tarafta da yeri olan, yarı kutsal, yarı lanetli biriydi o. Bir çıra daha atarak ocaktaki alevleri besledi. Bakır cezveyi ateşe yerleştirdi. Su, şeker ve kahve. Üçü de birbirinden kıttı. Ama aileler ona sürekli hediyeler, kına, bisküvi, safran, antep fıstığı, yer fıstığı, kaçak tütün getirirlerdi. Cemile bilirdi ki yaptığı iş karşılığında para almaya kalksa ücreti bir kere ödenir, konu kapanırdı. Oysa insan emeğinin karşılığında ıvır zıvır aldığında hayat boyu sürüyordu ödemeler. Eğer evde kalmışsan, hele bir de başka bir hiçbir kadının yapmadığı işlere girişmişsen, sırtına görünmez bir zırh geçirmişsin demekti. İnsanlar senden uzak durur ve hatta sana acırlardı belki ama yine de saygıyla yaklaşırlardı. Eline erkek eli değmemiş bir kadın hem sakınılacak hem de hürmet edilecek biriydi. Kahveyi yavaşça karıştırdı. Dediklerine göre kahve aşk gibiydi. Ne kadar sabır ve özen gösterirsen tadı o kadar güzel olurdu. Cemile pek bir şey bilmiyordu bu hususta. Yalnızca bir kez aşık olmuştu. Dili yanmıştı, yüreği dağlanmış. Bir daha asla kalbini kimseye açmamıştı. Kabarmakta olan köpükten gözünü ayırmaksızın çevresini saran uzak ve yakın seslere kulak kesildi. Ruhların cirit attığı vadi capcanlıydı. Pirinç tanesinden basit, gözün göremeyeceği kadar minik ama bir o kadar kudretli ve tehlikeli yaratıklar vardı. Kuşlar pencerelere vurur, böcekler suyun yüzeyinde sekerek dolaşırdı kovalarda. Her şeyin bir dili olduğuna inanırdı Cemile. Gökleri gümbürdeten fırtınanın, sabah çiğinin, şeker kavanozunda dolanan böceklerin, bazen onların ne dediklerini anladığını sanırdı ya da aklını yitiriyordu. Ebelik yapmaktan daha fazla sevdiği bir şey yoktu. Hayattaki amacı yegane servetiydi bu. O yüzden de yoğun sis, kavurucu güneş ya da metrelerce kar demeden gece gündüz her an hazır ve nazır beklerdi kapısının çalınmasını. Kimseler bilmese de yüreğinin derinlerinde o çoktan evlenmişti. Yargısıyla evliydi. Yazgısıyla evliydi Cemile. Kaderine varmıştı. Dışarıda gecenin sesleri yankılandı. Cemile kahveyi ateşten alıp kırık saplı bir porselen fincana koydu. Ufak yudumlarla içti. Ateşin için için yanışını kendine benzetti. O da kimseyi yakınına yaklaştırmıyor. Arzularının gençliğinin yanıp köze dönmesine izin veriyordu. Uzaklarda bir kuş öttü, bir baykuş. Harabelerin bekçisi. Bir daha öttü. Bu kez daha cesurca. Cemile gözleri sımsıkı kapalı vaziyette düşüncelere dalmıştı. Zorluklara rağmen mutlu bir çocukluktu hatırladığı. Kendilerini yalnız hissettikleri günler olmuştu elbet. 8 çocuklu bir ailede insan şaşırtıcı ölçüde yalnızlık çekebilirdi. Öyle zamanlarda ikizlerden biri anne olurdu, diğeri bebek. 3 dakika daha büyük olmasına rağmen Pembe hep bebek olmak isterdi. Cemile ise anne rolü yapar, onu denetlemeye, esirgemeye çalışırdı. Yavrusunu ninilerle sallar, şakacıktan emzirirdi. Şimdi dönüp baktığında o oyunlara ne kadar ciddi olduklarına şaşıyordu Cemile. Babaları Berzo'nun bir keresinde onları götürdüğü kasabayı ve orada keşfettikleri Dilek Çeşmesi'ni hatırladı. Evladı olmayan kadınlar, gelinlerinin dilini kesmek isteyen kaynanalar, zengin koca bulma hayalleri kuran bakireler buraya gelip suya bozuk para atardı. Etrafta kimseler kalmadığında pembe paçalarını sıvamış, havuza girip paraları toplamıştı. Sonra ikisi birlikte heyecan çığlıkları atarak en yakındaki bakkala koşmuş, bayat çikolatalar ve horoz şekerleri almışlardı. Bu maceradan ne kadar hoşlansa da kendini suçlu hissetmişti Cemile. Hırsızlıkla yaptıkları daha beterdi. İnsanların dileklerini çalmak, cüzdanlarını almaktan daha fenaydı. Duygusal olma demişti Pembe. Cemile kaygılarını ona açınca, onlar zaten paraları atmışlardı, biz de topladık, ne var? Evet ama o paralara dualarını bağlamışlardı. Birisi senin dileğini çalsa sen bozulmaz mısın? Ben bozulurum vallahi. Pembe sırıtmıştı. Neymiş bakalım senin dileğin? Cemile köşeye sıkıştırıldığını hissederek afallamıştı. Bir gün evlenmek istiyordu. Bir gelinlik ve şehirde yaptıkları türden beyaz kremalı pasta harika olurdu. Ama o kadar önemli değildi. Çocukları olsun istiyordu. Ama gerçekten böyle bir arzu duyduğu için mi, yoksa herkes bunu sağlık verdiği için mi? Keza bir çiftlik evi ve arazisi olsa hoş olurdu ama bu bir tutkudan ziyade hevesti. Düşündükçe Dilek Çeşmesi'nin önüne ziyaretçi olarak gelmediğine, yalnızca bir hırsız olduğuna sevindi Cemile. Demek ki biri dilekte bulunması için eline para tutuştursa aklına hiçbir şey gelmeyecekti. Onun tereddütü karşısında dudak bükmüştü Pembe. Ben denizci olup dünyayı dolaşacağım. Her sabah başka bir limanda uyanacağım. İçi cız etmişti de Cemile'nin. Hiç bu kadar yalnız hissetmemişti kendini. Her konuda aynı olmalarına karşın aralarında hayati bir fark vardı. Hayalperestlik. Pembe Fırat Nehri'nin ötesindeki dünyayı merak ediyordu. Başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü aldırmadan yüreğinin peşinden gidecekti. Hayatın ikiziyle yollarını bir gün mutlaka ayıracağı korkusu bir anda gelip oturmuştu Cemile'nin yüreğine. Babaları Berzo, ikiz olmanın hem şans hem lanet olduğunu söylerdi. Şanslı, çünkü her zaman güvenebilecekleri biri vardı. Ama aynı zamanda lanetti, çünkü içlerinden biri herhangi bir talihsizlik yaşadığında ikisi birlikte acı çeker, hüzünleri katmerli yaşarlardı. Eğer öyleyse diye düşündü Cemile, acaba hangisi daha çok üzecek bizi? Pembe'nin tutkuları mı, yoksa benim tutkusuzluğum mu? Ayrım sonu, sayfa 45.